Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 9. ayrım. Aniden durup bana doğrultuyor delici bakışlarını sinik entel hanım. Ah, Almanca bilmemen ne fena. Noch nicht diye bir kavram vardır Almanca'da. Henüz olmamışlık diye çevirebiliriz. Daha değil durumu. Ernest Bloch okumuş muydunuz diye soracağım ama okumadığınızdan adım gibi eminim diyor içini çekerek. Basitleştirerek anlatmaya çalışayım ben de. Olmaya çalışmak yerine oluşu ve varoluşu bitimsiz, sürekli yenilenen bir süreç gibi algılamalıyız. Bu yüzden senin annelik-yazarlık ikilemi üzerine geçenlerde sorduğun soru asla cevaplanmamalı. Bilakis daima yeni sorularla derinleştirilmelidir. Aniden tanıdık bir ses cırlıyor kulağımın dibinde. Hop dedik hop. Katiyen olmaz. Müsaade etmem. Pratik akıl hanım, sinik entel hanım ve ben üçümüz de dönüp bakıyoruz sesin geldiği yöne. Karşımızda hırs nefs hanımı buluyoruz. Parmak kadar boyuyla, elinde kibrit kutusundan yapma bir olta, kafasında kasket, dikilmiş balıkçıların ayaklarının dibine. Birisi üzerine basacak da ezecek diye ödüm patlıyor. Ama o çen çen laf yetiştiriyor oradan. Yeni sorularla derinleştirilmeliymiş. Daha neler? Boşa vakit harcamaktan başka bir şey değil bu konuları sorgulamak. Sırf şu aptal pazar sabahı yürüyüşü bile bize ne kadar zaman kaybettirdi kariyerimizden. Şu anda yazıyor olmalıydın. Çalışıyor olmalıydın. Yürüyüşte işin ne? Usulca yanaşıyorum yanına. Etrafa bakıyorum göz ucuyla. Herkes kendi halinde. Balıkçılar suya bakıyorlar sabit gözlerle. Benden başka kimse var mı acaba hırs nefs hanımı gören? Eğer yoksa kendi kendime konuştuğumu zannedecekler. Sağı solu kolaçan edip sesimi alçaltıyorum. Nereden çıktın sen? Geçen hafta konuştuğumuz konuyu belki bir daha düşünme fırsatı bulmuşsundur diye ummuştum. Bir yoklayayım dedim, diyor kasketini düzelterek. Sonra bir aynayla ruj çıkarıyor kumaş pantolonunun cebinden, rujunu tazeliyor çarçabuk. Şu balıkçıları taklit edersem belki daha çok ilgi gösterirsin bana diye ben de elime olta aldım. Hangi konuyu? Canım şu kısırlaştırma operasyonu. Fesübhanallah. Ne demek şimdi fesübhanallah? Şu demek. Bir daha böyle bir laf duymak istemiyorum. Tamam tamam sen bilirsin. Ay kadın olmaya niyetin varsa seni tutacak değilim. Buyur yap. İnsin çıksın bedenin. Şişmanla, kilo al. Sonra da dur bebeğimi emzireyim. Çocuğumu büyüteyim. Anaokuluna göndereyim. Üniversiteye yazdırayım derken edebiyat dünyasını unut git. Silinsin adın. İtiraz edecek oluyorum ama ağzımı açmama fırsat vermiyor. Sakın bana edebiyat yarış değildir. Silinirse silinsin adım. Ben zaten kimseyle rekabet etmiyorum gibi romantik laflar etme. Bal gibi de yarıştır edebiyat. Kimseyle olmasa bile kendinle yarışmaktır. Hayatta kalma mücadelesidir sanat. Mücadele etmeden olmaz. Bu kadar. Nokta. Ve sakın aklından çıkarma. Yazar olan Leo Tolstoy'du. Ay kadın Sofya değil. Şimdi sorma sırası bende. Ne demek şimdi bu? Şu demek. Çoluk çocuk yuva muva derdine düşeceksen mesleğini değiştir. Git yaka kartına pastacı, börekçi filan yaz. Olsun bitsin. Yanlış anlaşılmasın. Pasta börek uzmanlarını aşağıladığım yok. Tabii eğer işlerini en iyi biçimde ve hırsla yapıyorlarsa. Aksi takdirde gayet sıradan bir iş. Hırs nefs hanım, Allah aşkına ne demeye çalışıyorsun? Diye soruyorum sabrımın sonuna gelmiş halde. Baktılar ki tansiyon artıyor. Pratik akıl hanım ile sinik entel hanım usulca atlıyorlar omuzlarımdan aşağı, sıvışıyorlar. Şunu söylüyorum, vapurdaki kadını unutma. 25 yaşında olup da 40 yaşında gösteren kadın. Kilolarını ve mutsuzluklarını biriktiren kadın. Ona mı benzemek istiyorsun? Ne biliyorsun o kadının mutsuz olduğunu diyorum. Hem bunca kadın var anne olup da ev dışında çalışan ve gayet mutlu olan. Burun kıvırıyor hırs nefs hanım. Yahu elbette böyle iki tarafı da idare eden kadınlar var. Trapezci kadınlar diyorum ben bunlara. Bin takla atıyorlar iki işi birden götürmek için. Cambaz bunlar, cambaz. Sabah çocuğu okula yolla, kocanın omletini pişir, iki yumurta bir kaşık margarin, telaşla giyin, işe yetiş, öğle arasında izin al öbür çocuğu doktora götür, akşam koştura koştura gel buzluktaki köfteleri kızart, sofrayı kur, çocukları doyur, yorgunluktan düş, bayıl. Ben sana yok mu dedim böyle kadınlar? Var ama ucu ucuna yetişiyorlar her şeye. Sen bu şartlar altında mı roman yazacaksın? Abartmakta üstüne yok, diyorum sadece. Mesele şu, trapezci kadınlar hırs sahibi olamazlar. Sen bakma hırs kelimesinin bu toplumda negatif bir anlam taşımasına. Hırs olmadan varoluş olur mu? Nefs olmadan hayat yaşanır mı? Bu kadınlar hırslarından ve nefslerinden kaybediyorlar. Mesleklerini yapabilirler, o başka, ama kariyer yapamazlar. Anladın mı? Edebiyatçılık kariyer yapmayı gerektirmiyor zaten, diyorum. Ah canım romantiğim, sen öyle san, diyor. Bak şimdi kılçığından arınan balık misali, hırsından arınmış anaokul öğretmeni, banka memuresi, eczacı hanım, hemşire hanım olur. Hırsından arınmış kimya öğretmeni, hatta okul müdüresi bile olur. Olur hepsi, lafım yok. Ama hırsından arınmış sanatçı olmaz. Yazar olmaz. Niye olmaz? Çünkü yazarlık tanrılığa soyunmaktır. Hırsından kaybettiğin anda yazamazsın. Acı ama gerçek bu. Pratik Akıl Hanım ile Sinik Entel Hanım'ı arıyor gözlerim. Bir de bakıyorum ki gidip tırmanmışlar Arnavutköy iskelesinin önündeki tahta banka. Ben de gidiyorum yanlarına. Hırs Nefs Hanım da dayanamıyor. Oltasını kasketini bırakıp koştura koştura peşimden geliyor. Az sonra dördümüz oturuyoruz oracıkta. Ufka bakıyoruz bir müddet konuşmadan. Sessizlik hoşuma gidiyor. Tam o anda gençten bir kadın geçiyor önümüzden. Pembe bir bebek arabasını ite ite. Eğilip arabada yatan bebeğe bakıyorum. Beyaz, yumuş yumuş ellerini görünce gülümsemeden edemiyorum. Ve içim cız ediyor. 5 dakika geçiyor geçmiyor, kıpırdanmaya başlıyor içimden sesler korosu. Hadi gidelim, ne bekliyoruz? Diye çekiştiriyor hırs nefs hanım. Vakit nakittir. Gidelim de kitap okuyalım, diyor sinik entel hanım. En pratik yoldan gidelim, diyor pratik akıl hanım. Siz gidin diyorum, ben kalıyorum. Kalıp da ne yapacaksın? Diye itiraza yelteniyorlar hep bir ağızdan. Hadi kış kış, diyorum elimin tersiyle. Gidin, biraz düşünmeye ihtiyacım var. Neyse ki bir iki mırın kırından sonra beni rahat bırakıyor parmak kadınlar. Birbirleriyle tartışmayı ihmal etmeden pıtır pıtır yürüyerek uzaklaşıyorlar yanımdan. Bu arada iskelenin kenarında miskin miskin yatan tombul tekir kedi gözlerini açıp dikkatle süzüyor onları. Ne fareye benzetebiliyor ne serçeye. Yese midesine oturacaklarını anlamış olmalı ki yeniden yumuyor gözlerini. Arkalarından bakıyorum dalgın dalgın. Ben bu parmak kadınlarla ne yapacağım? Atsam atamam, satsam satamam. Birini dinlesem ötekine yaranamam. İç çekiyorum. Bir an için balıkçılara özeniyorum. Şu balıkçıların sükuneti kıskanılacak şeymiş aslında, diye mırıldanıyorum. Bak işte bu çok doğru, diyor birisi. Dönüp bakıyorum sesin geldiği yöne. Can Derviş Hanım bu. Yere atılmış, boş bir bisküvi kutusunun üzerinde bağdaş kurmuş, ufuk çizgisine bakıyor. Uzun elbisesinin etekleri rüzgarda hafif hafif uçuşuyor. Gene taşlı bir türban var kafasında. Bu sefer hardal tonlarında. Osmanlıca harflerle hu yazıyor gömleğinin kollarında. Boynunda altın bir kolye. Onda da Allah yazıyor. Derken bana doğru çevirip çilli yüzünü, gülümsüyor candan. Hoş geldin derviş, diyorum. Eyvallah, diyor. Hoş geldim ama hoş da bulmak isterim seni. Huzursuz bir ruhsun. İlla bir yerlere yetişmeye, illa bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Bazen aynı anda 5 iş birden yapmaya kalktığın için resmen yere düşüp kapaklanıyorsun. Tek bir iş yap, tek bir zaman diliminde. Ne bu acelen, ne geçmiş ne gelecek var. Sadece ve sadece şu ana ver kendini. Dem bu demdir. Dem bu dem. 7 uyuyanlar o mağarada 300 sene uyudular da sandılar ki birkaç saat geçti sadece. Nedir ki zaman? Bir müddet öyle yan yana duruyoruz. Can Derviş Hanım ve ben. Kendimi ana vermeye çalışıyorum. Söylemesi yapmasından kolay. Yapamıyorum. Can Derviş Hanım? Hı? Demin geçen bebeği gördün mü? Görmedim, diyor. Gene sessizlik. Can Derviş Hanım? Hı? Benden annem anne olmaz değil mi, diyorum. Sesim kısık çıkıyor. Dikkatlice bakıyor yüzüme. 3 şart yerine gelirse olur elbet, diyor. Neymiş o 3 şart? Evvela Allahü Teala isteyecek bunu. Yani kitabında yazılı olacak, bu bir, diyor. Sonra sen isteyeceksin tabii. Bu da 2. İleriden beyaz bir takı geçiyor. Patır patır sesler çıkararak. İncecik köpükler bırakıyor sularda. Görünmesiyle kaybolması bir olan. Üçüncü şart ne peki? Üçüncü şart balıkçılarla ilgili, diyor ve eliyle etraftaki adamları işaret ediyor. Onların sırlarına vakıf olman lazım. Hayretle çevreme bakınıyorum. İyi de ne biliyor ki şu balıkçılar? Benim bilmediğim ne biliyor olabilirler ki? Gülüyor Can Derviş Hanım. Sen hiç elinde oltayla denize koşan balıkçı gördün mü? Göremezsin. Çünkü balık kovalamaz balıkçı dediğin. Bekler ki balık kendine gelsin. Yani? Yani canım, diyor Can Derviş Hanım. Bekle, deniz sana gelsin. Şairler ve bebekler. Sylvia Plath, edebiyat tarihinin en çok merak edilen, hakkında en çok tez, makale, kitap yazılan ama gene de bir yanıyla hep gizemli kalan nadir kadın yazar şairlerinden. Tanrı olmak isteyen kız diye tanımlardı Plath kendini. Hiçbir zaman yetinemedi verilenlerle. Sığamadı bedenine, kimliğine, kaderine. Gençliğinde bir müddet öğretmenlik de yaptı. Ancak hoşnut kalmadı bu tecrübeden. Profesyonel iş yaşamının kendisine göre olmadığına karar verdi. Yazacak, yazacak ve sadece yazacaktı. Kalemiyle geçinmek istiyordu. Kararlıydı. Plath sallantılı, sancılı ve en nihayetinde bolca dedikoduya malzeme olan bir evlilik yaptı şair Ted Hughes ile. Aynı çatı altında iki şair, iki yazar olmaz diyenleri yalancı çıkarmak istedi belki de. Günümüz feminist araştırmacıları arasında Plath'ın yanlış bir evlilik yaptığına ve ilerideki yıllarda yaşadığı sorunlarda kocasının payının derin olduğuna inananların sayısı hiç de az değil. Ama her evlilik gibi bunun da baş kısmı iyiydi. Aşıktılar birbirlerine. Genç ve çalışkandılar. Sürekli dışarıdaydılar. Çok geçmeden Plath iki çocuk dünyaya getirdi. Hayata dair planlarında temel bir değişiklik yapması gerekti. Artık evinin kadını olacak, çocuklarını büyütecek ve şiirlerini yazacaktı. Bir kadın edebiyatçı tarafından çocuklar ve bebeklerle ilgili yazılmış en önemli metindir belki de Plath'ın 1956 senesinde kaleme aldığı I Want, I Want, İstiyorum, İstiyorum adlı şiiri. Orada bebeği yüceltir. Adeta uhrevi, semavi bir varlık olarak niteler. Ancak henüz doğmamış bir bebektir bu. Doğrulmayı isteyen, yaratılmayı talep eden, talebinde ısrar eden. Bir volkan imgesi kullanır şair burada. Volkan, kadınsılığın, doğurganlığın, sıcaklığın, açılmanın, genişlemenin, içinden bir can çıkarmanın simgesi olarak dikilir karşımıza. Ama volkan aynı zamanda tehlikeli, yıkıcı bir güçtür. Ehlileştirilemez. Doğmamış bebek Tanrı karşısında kendini güçsüz hisseder Sylvia Plath. Efendi bebektir bir anlamda. O buyurur, o emreder, o yönlendirir. Bu şiiri kaleme aldığında henüz çocuk doğurmamıştı Sylvia Plath. Hatta hiç doğum yapamayacağından şüpheleniyordu o dönem. Doğum tecrübesinden korkuyordu. Ancak bir yandan da böyle bir tecrübenin kendisine büyük şeyler katacağına inanıyordu. Doğum yaptıktan sonra daha farklı bir kadın olacaktı. Daha bir kadın. İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ise bir başka şiir geldi. Nick and the Candlestick. İlginçtir, buradaki çocuk imgesi daha evvelki şiirine nazaran daha yumuşak, daha sevecendir. Şiddetin dozu azalmıştır artık. Şair daha merhametlidir. Gerek bu şiirde, gerekse daha sonra kaleme aldıklarında dini imgeler de kullanmaya başlar Plath. Bebek masumiyetin, dış dünya ise karmaşanın ve çatışmaların merkezi olarak belirir. Bu aşamada şairin çelişkisi nerede yer alacağına karar vermektir. Evin, masumiyetin, sevgi ve şefkat çemberinin içinde mi kalmalı? Yoksa dış dünyaya açılıp mücadele mi etmeli onun kurallarıyla? Sylvia Plath için kolay bir ikilem değildi bu. Ama sonunda tercihini yaptı. Evde kalacak, ev kadını olacaktı. Hatta bir dönem öylesine canla başla sarıldı ki ev hanımlığı rolüne, günlüklerinde uzun uzun bebeklerin altını değiştirmekten ya da kurabiye yapmaktan nasıl keyif aldığını anlattı. Notlarında anneliğin onda bıraktığı kıvancı görmek zor değil. Gecenin saat 2'sinde karnını doyurduktan sonra bebek mışıl mışıl uyuyor. Minnacık elleri zarifçe kıvrılmış. Artık bezlerini kendim değiştiriyorum ve müthiş hoşuma gidiyor. Kendini annelik sürecine tamamen kaptırdığı bu dönem boyunca edebiyat dünyasında olan biten her şeyi uzaktan, kenardan takip etmekle yetindi. Beliren her yeni ismi, başarılı olan her yeni yazarı, bilhassa kadın yazarı, basılan her kitabı kıskançlıkla izledi uzaktan uzaktan. O evde bebeklerin karnını doyururken sürekli yeni şairler ve yazarlar çıkıyor, kendi ritmiyle dönüyordu Amerikan edebiyat alemi. Giderek hasetle, buruklukla izler oldu oradaki gelişmeleri. Bugün feministlerin Sylvia Plath'ın kocası Ted Hughes'a bu kadar kızgın olmalarının bir sebebi de burada saklı. Plath evde bebeklere bakarken Hughes dışarıda dolaşmaya, şiir yazmaya, ününü pekiştirmeye devam etti. Ev sorumluluklarını karısının üzerine yıktı. İki taraflı bir süreçti bu. Ted Hughes evin hakimiyetini Sylvia Plath'a verdikçe, Plath da daha katı bir mülkiyetperverlikle kendi alanı ilan etti, evi, yuvayı. Bu da kocasının dışarı, daha da dışarı yönelmesini hızlandırdı. Çok geçmeden karısını aldatmaya başladı Ted Hughes. Bir duygusal yıkım, bir başka duygusal yıkımı tetikledi. Sylvia Plath çocuk sahibi olmaktan çok korkuyordu. Ama aynı zamanda anneliğin bir yazar ve şair olarak kendisine çok şey katacağına inanıyordu. Önce yazımı, yazarlığımı fethetmeliyim, sonra da doğum olayını diye yazmıştı günlüklerine. Bir başka yerde daha açık bir şekilde şunları söyleyecekti. Kendimi ta derindeki beni çıkarana kadar yazacağım. Sonra çocuk sahibi olacağım ve sonra da daha da derinleşecek yazılarım. Belki de haklıydı. Öyle oldu. O muhteşem Ariel adlı eserini çocuk sahibi olduktan sonra yazdı. Edebiyat tarihçilerinin dikkatini çeken bir başka özellik de Sylvia Plath'ın sadece çocuklarından ya da genel olarak çocuklardan bahsederken değil, bizzat kendi eserlerinden söz ederken de bebek ve çocuk metaforlarını sık sık kullanması. 9. ayrımın sonu, sayfa 106, devamı 10. ayrımdadır.